merhabalar. Ben Deniz. Bugün 23 Aralık Pazartesi. 3. podcast'imizde de sizlerleyim. Malum hissediyorsunuzdur. Kış geliyor, salgınlar geliyor. Geçen hafta bol bol kahve demiştim ama artık yavaş yavaş bitki çaylarına geçiş yapabiliriz. Yeni yıla yaklaşık 8 gün kaldı. Hal böyle olunca sokakta, özel şirketlerde böyle bitmek bilmeyen günler söz konusu. Yıllık hedefler tuttu mu? Efendim, gelecek yıl hedeflerimiz ne olmalı? İşte yeni satışlardan haber var mı? Var olan müşterilerimiz sözleşme uzatacak mı? Vesaire vesaire. Vallahi herkese kolaylıklar diliyorum. Dilerseniz hızlıca başlayalım. İlk içeriğimiz Think with Google'dan geliyor. Benim beğendiğim bir hikaye. Sizlerle de mutlaka böyle paylaşmak istedim bunu. PepsiCo'nun global pazarlama başkan vekili bir yazı kaleme almış Google'da. Think with Google'da. Pepsi'nin pazarlama stratejilerinin dijital dönüşümü üzerine olan bu hikayede insanların dikkatini çekmek için yaklaşımımızı geliştirip kişisel ve değerli bir deneyim sunabilmemiz gerekiyordu şeklinde başlıyor. Birinci adımda müşteriye odaklanan bir yaklaşım için doğru araçları bulma. İkinci adımda kanallarda kullanılan doğru araçlarla birlikte tüketicinin DNA'sını yani verilerini deşifre etme. Ve üçüncü ve son adımda ise analizleri yalnızca pazarlama amacıyla değil, iş stratejisini geliştirmek için kullanma şeklinde bize 3 adımlık bir strateji sunmuş kendileri. Bunun adı aslında inbound marketing. Biz bunu yaklaşık 7 yıldır yapıyoruz Türkiye'de. Keşke bize ulaşsaydın abi. Şaka bir yana. Tabii ki özellikle hani bu tarz global markalarda, global derken hani Türkiye'de kurulup hani Kuzey Kıbrıs'ta bir otel odasını kiralayıp globaliz diyen markalardan bahsetmiyorum. Dünyanın bütün ülkelerinde yüz binlerce çalışan olup milyarlarca satış rakamına sahip Pepsi, Coca-Cola gibi ürün odaklı markalar var. Yani bunlardan bahsediyorum. Bu şirketlerde bırakın dijital dönüşümü, herhangi bir tweet atmak için bile en az 5 aşamadan geçiyorsunuz. Bizim de geçmişte ve halihazırda benzer deneyimlerimiz olduğu için hani empati yapabiliyorum. Zor bir olay. Tebrik ediyorum yani. Evet, VR Social verilerine göre Türkiye'nin sosyal medyada harcadığı günlük süre 2 saat 46 dakikaymış. Filipinler ise 4 saat 12 dakika ile sosyal medyada en çok vakit geçiren ülke olmuş. Abi 4 saat 12 dakika günlük ortalama bir kişinin. Artık geçiren mi, öldüren mi diyelim bilemedim hani yani ne yapıyorsunuz o kadar saat. Hadi bizim sektördeki arkadaşlar biz bu işi yapıyoruz. Hani bu işi yaptığımız için ortalamamız yüksek olabilir. Lakin 80 milyonun ortalamasını baz alınca yani rakamlar oldukça ciddi geldi. Hani 2 saat 46 dakika, 3 saat yani Türkiye'de. Ya biz en iyisi Türkiye olarak kalalım. Hani bu konuda çok Filipinleşmeye gerek yok. Hani vallahi bakın sonra yerli tuvalet firmalarımız çıkar, patronların aklını falan şeyler. Aman dikkat. Neden derseniz, merkezi İngiltere'de bulunan bir şirket ofislerde ve kamusal alanlarda kullanılmak üzere 13 derece eğime sahip olan bir klozet geliştirdi. Bu da bacaklarda bir gerilme neden oluyor ve üzerinde böyle fazla vakit geçirememeniz sağlıyor. Yani takribi en fazla 5 dakika falan kalabiliyormuşsunuz klozetin üzerinde tuvalette. Şirket fiyatları 150 ile 500 pound arasında değişen bu tuvaletler için benzin istasyonlarından ve yerel şirketlerden hatırı sayılır miktarda talep aldıklarını belirtmiş. Şirket ofis yöneticilerini de hedeflediklerini kaydetmiş. Yönetim kurulumuza duyulur. Devam ediyoruz. Ford 2020 yılı trend raporunu paylaştı. Bu raporda benim hoşuma giden bazı veriler var. Bunları hani kısa kısa sizlerle paylaşmak istiyorum şu an. Çağımızın hastalığı sanırım hani yalnızlık. Z kuşağının %62'si sık sık kendini yalnız hissettiğini söylemiş. Yetişkinlerin %67'si bir kez güvenini kaybeden markanın güvenlerini tekrar kazanmasının mümkün olmadığını söylemiş. İşte bu bana biraz yalan geldi tabii ki. Yani sonuçta 100 bin liralık arabayı ertesi gün hani 80 bin liraya indirince koşa koşa alacaksın onu. E-ticaret büyürken markalardan beklentiler de artıyormuş. Tüm dünyada yetişkinlerin %67'si geçmişe göre markalardan daha çok şey beklediğini ifade etmiş. Yani bu normal. Bu sıradaki madde benim çok hoşuma gitti. İklim değişikliği konusunda çok endişeliyiz ama hiçbir şey yapmıyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele için herhangi bir şey yapmayanların %64'ü bir fark yaratacaklarına inanmadıklarını söylemiş. Çok ya, müthiş bir şey, tezat, paradoks var burada. Ya bence bunun sebebi neydi şu kızın adı? Greta Thunberg mi? Öyle bir şey. Hani muhtemelen o yani. Çok itici değil mi ya? Hani ezberletilmiş metinlerle 12-13 yaşındaki çocukları kullanıyorsunuz. Ve bunu hani dünyada medyanın önüne çıkarıyorsunuz falan. Neyse. Son olarak yetişkinlerin %60'ı 5 yıl öncesine göre kullanılmış ürün almaya daha açık olduğunu belirtmiş. Yani ikinci el eşya ticaretinde ciddi artışlar olacak 2020'de. Tabi bunun iki sebebi var ya, bir ekonomik durumlar, iki moda. Yani böyle bir moda var, evet. Bu arada geçtiğimiz haftalardan farklı olarak geçen hafta okuduğum bir makaleden böyle sizlere biraz bahsetmek istedim. Onun notlarımı özellikle aldım. HBR'da yayınlanan makalenin konusu üretkenlik ve buna zarar veren nedenler üzerine arkadaşlar. Okumak isteyenler çıkacaktır. Tavsiye ederim. Tam başlık hbrturkiye.com'da üretkenliğinizi öldüren 5 psikolojik engel. Mutlaka tavsiye ederim. Özellikle bizim sektörümüz, hani sezon geçişlerinde, iş değişikliğinde, böyle monotonluklarda vesaire bol bol karşılaştığımız böyle en büyük sorunlardan birisi. Çok fazla uyarana maruz kalıyoruz. Yani çağın problemlerinden birisi tabii ki. Ana sebep hedefler ve odakla alakalı aslında. Kişisel hedefler veyahut şirket bazlı vesaire. İzninizle bazı maddeleri sizlerle paylaşmak isterim ben. Klasik bir gündeki odaklanma sürenizi normalden fazla hesaplıyor olabilirsiniz diyor. Yani üretkenliğinizi öldüren 5 psikolojik engel de birinci madde olarak. Ya burada da hani şöyle bahsetmiş. Zaman izleme uygulaması Rescue Time'a göre insanların gün içerisinde rahatsız edilmedikleri sadece 1 saat 12 dakikaymış. Ya dolayısıyla ne olacak yani, bir günün var demiyoruz. Bu tarz odaklanmamız gereken işlerde ne diyoruz? Hani bugün 1 saat 12 dakikam var. Evet ya, yani en çok da benim dikkat etmem gerekiyor. Zira birlikte çalıştığım herkes bana bu konudan ötürü kızgın ve kırgın. Yani biraz o konuda evet, mobbing yaptığım olabiliyor. Diğer maddemiz sıkıcı veya fazla kolay görünen ancak sürdürülebilir ve kanıtlanmış yöntemleri göz ardı ediyor olabilirsiniz demiş. Ya burada denilmek istenen aslında, nasıl desem, misal hani grip oluyorsun. Grip olunca rahatlamak için ne yapıyorsun? Hani nane limon kaynatın diyor herkes. Lakin biz ne yapıyoruz? Hemen doktor, antibiyotik vesaire. Yani bir nane limonla olacak iş mi bu hani? Öyle diyoruz. Aslında çoğu zaman bu kadar basit oluyor. Değişime ya hep ya hiç gözüyle bakıyor olabilirsiniz demiş. İnat yani, hani rahat insanlarız. Rahat alanlarımızda da güvende hissediyoruz. Dolayısıyla ev temizlenmesi gerekiyorsa abi, hani bunu 150 metrekare olarak değil, ilk önce koridor, işte efendim sonra salon gibi düşünmek faydalı olacak yani. Ayrıca ufak değişiklikler, misal eve alacağınız bir koltuk örtüsü, hani o koltuğu tamamen değiştirmeyecek yani. Bunun hani ya hep ya hiç gibi bir inatlaşmaya getirmemek gerekiyor. Sadece ek bir özellik katacak, ek bir görünüm katacak. Olaya böyle bakmak lazım. Tekrarlayan ama seyrek olan işleri yapmayı unutabilirsiniz. Misal ayda işte bir, ben şahsen bilgisayarımı tamamen temizliyorum. Hani bu benim takribi bir saatim alıyor, hani format vesaire. Ya bunu aksattığım an ikinci ay bilgisayarım gerçekten çok düzensiz oluyor. Ne bileyim, performans bazında da düşük kalıyor bazen. Ya bu da bana negatif olarak dönüp psikolojimi olumsuz etkiliyor yani. Son maddem ise küçük enerji zaman kayıplarını hafife alıyor olabilirsiniz demiş. Abi ne olacak, hani 5 dakikada hallederiz. Bu tam bizlik yani, bu bizim sorunumuz. Bunu çok yapıyoruz. Aslında gün içerisinde o kadar çok mikro vaktimiz gidiyor ki, ay bile değil yani, her hafta düzenli olarak bunları toplasak hani sanırım haftada bir günümüz bence kenarda kalır. Facebook 2020'de yükselecek yeni trendlerin listesini yayınladı. Facebook'un yayınladığı 30 sayfalık e-kitapta Asya Pasifik, Avrupa, Latin Amerika ve Kuzey Amerika bölgeleri ve o bölgedeki 14 şehirdeki trendleri ayrı ayrı ele almışlar. Burada birkaç örnek vermek gerekirse, Endonezya'da e-sporlara verilen önemin arttığı ve dünyada önemli bir güce sahip olduğu, Fransa'da müşterilerin yiyeceklerin besin değerlerine olan ilgilerinin arttığı ve etiketi okuttuktan sonra içeriğinin detaylı incelenebileceği uygulamaların artışından ve Amerika'da podcastlerin filmlere uyarlanacağından bahsediliyor. Hatta 2019'da podcast'ten filme uyarlanan ilk film çekilmişti biliyorsunuz. 2020'de de bunun devam edeceği ve podcast'lerin birçok yapım ile el ele ilerleyeceği söyleniyor. İşte biz de bu yüzden düzenli yapıyoruz. Bu arada bu haberlerin bazılarını socialmediatoday.com web sitesinden de sizler de okuyabilirsiniz. Instagram markalı içerik yayınlayacaklar için yeni kurallarını yayınladı. Bu yeni politika ile tütün ürünleri ve silah gibi ürünleri tanıtan markalı içeriğe izin verilmeyeceği duyuruldu. Instagram'da bu tür içerikler uzun süredir yasaklı ancak kontrolü çok iyi yapılmıyordu. Bunun değişeceği söyleniyor. Ayrıca alkol ve diyet takviye ürünlerini etkileyecek politikanın da geleceği söylendi. Yani sağlıkla alakalı bence güzel bir gelişme. Ya zira herhangi bir illegal ürünü Instagram üzerinden yaklaşık 1-2 hafta böyle fark edilmeden satabiliyorsunuz. Hani şikayet falan gelmedikçe. Fark edilince farklı reklam hesabı, işte hesap bir haftalık engellenir, 8. gün tekrardan devam gibi durumlar söz konusuydu. Bence burada katı böyle yaptırımlar olması gerekiyor. Tabii yapay zekanın da desteğiyle. Search Engine Journal'dan bir haberimiz var. 2019 yılında en çok indirilen uygulamaların 5 tanesinden 4'ünün sahibi Facebook oldu. Şaşırmadık. Dünya çapında indirilen uygulama sayısı geçtiğimiz seneye göre %5 artarak 2019 yılında iOS ve Android toplamı 120 milyara ulaşmış. Yani 120 milyar download. Wow. Sıralama şu şekilde: 1. Facebook Messenger, 2. Facebook, 3. WhatsApp Messenger, 4. tabii ki gönüllerimizin şampiyonu TikTok, 5. Instagram. 2019 yılında yapay zekanın sınırlarının zorlandığı, yani yapay zeka alanında en çok inovasyonun yapıldığı sektörler belirlenmiş. Buna göre finans sektörü birinci oluyor tabii. Ya, tabii diyorum çünkü paranın olduğu her sektör birinci olacak tabii. Ya neden paranın olduğu sektörlerde bu inovasyonlar daha çok kritik? Ya, çünkü çok fazla dolandırıcılık var, çok fazla sahtecilik var bundan ötürü. Örneğin bizim Epsamuray haricinde diğer mobil şirketimiz Intercepted ile mobil reklam konusunda sahteciliği önlemeyi amaç edinmiştik. Bu yolda da oldukça mesafe kat ettik yani. Sağlık ikinci sırada. Evet, bu alanda da hani verilerle birlikte yapay zekadan faydalanarak böyle risk hesaplamaları vesaire yapılıyor. İkinci olması normal önem derecesine göre. Üçüncü sırada eğlence ve oyun sektörü var. İşte burada e-spor, Spotify, YouTube gibi mecralar var tabii. Hani buralarda yapay zeka tarafına nelere maruz kalıyoruz diye sorarsanız eğer, işte Spotify'ın kişiye özel öneriler var biliyorsunuz, kişiselleştirilmiş moodlar vesaire. İşte YouTube'un keza aynı şekilde hem öneri hem de search tarafındaki algoritması vesaire söz konusu. Yani son olarak bir de olmazsa olmaz pazarlama sektörü var. İşte burada da neye örnek verebiliriz? Chatbotları, işte kişiye özel içerikleri, yani datalardan faydalanarak vesaire. Evet arkadaşlar, cumartesi günü benim de katıldığım ODTÜ'nün ev sahipliğinde Kozon'da, Ankara'da gerçekleşen Day Zero etkinliği vardı. Oldukça keyifli olan etkinlikte farklı hızlandırma programı veya girişimcilik yarışmalarından girişimler sahne aldı. Ben gerçekten çok beğendim yani. Yani en azından başından sonuna kadar takip edemesem de olduğum süre boyunca oldukça keyifliydi. Katılımda bir aile yüksekti yani. Ve evet, Google olmazsa olmaz. 19 Aralık Perşembe sabahı, yani takribi 30 dakikalık bir internet molası verdik. Hatırlarsınız o sabah herhalde bir 10-10.30 arası falandı yani. Hatta Türkiye'de Trend Topic haber siteleri, Twitter vesaire. Bu rekabet kurumu ile olan sorunlardan sonra çeşitli komplo teorileri gelse de hani o gün, Türkiye'nin en çok mağdur olduğu, lakin hani çeşitli ülkelerin de mağdur olduğu bir kesinti söz konusuymuş. 30 dakika içerisinde bütün Google servisleri tekrardan yayına girdi. Bizler de normal hayatımıza devam edebildik. Arkadaşlar, son haberimiz Instagram'dan. Instagram'ın resmi uygulamalarında olan layout, kaydedilen fotoğrafları farklı şablonlar arasından seçim yaparak birleştirmeye izin veriyor biliyorsunuz. Kullanıcılar arasında sık kullanılan bu ve popüler olan bu özellik şimdi hikayelere de geliyormuş. Instagram Story'e bugün itibariyle tüm kullanıcılara açılan özellik, kullanıcıların hikayelerini birden fazla fotoğraf yüklemelerine imkan verecek. Ya bu arada en fazla 6 fotoğraf yüklenebiliyormuş. Onu da söyleyelim. Evet arkadaşlar, bu haftalık da sona geldik. Gelecek hafta pazartesi günü görüşmek üzere.